Ayrım 24.
Yelena merdivenlere otururken Stefan'ın elinden tutarak onu da yanına çekti. Bence düşüncelerinizin hepsini açın bana. Haklısınız. Birbirimizi tanımamız lazım, dedi Stefan. Kızdan Yasemin kokusunu andıran çok hoş bir koku yayılıyordu. Kokuyu çiçek koklar gibi içine çekti. Kız göğsünden bir mendil çıkardı. Yasemin esansı sizi rahatsız etti mi, diye sordu. Aksine çok beğendim. Kız mendili göğüslerinin arasına geri koydu. Hareketleri son derece serbestti ve doğaldı. Bosna'da yaşamaya istekli misiniz sinyorina? Roma'dan sonra çok yavan gelebilir benim ülkem size. Yarı Slav olduğumu unutmayın prens. Çocukluğum Zadar'da geçti sayılır. Hem beni her yıl ara sıra ailemin yanına da yollarsınız herhalde. Babanızın vefatından sonra anneniz yalnız yaşıyormuş. O da sizinle gelmek istemez mi, diye sordu Stefan. Sorun annem değil. Amcam bana çok düşkündür. Babamın ölümünden sonra beni o büyüttü, dedi Yelena. Beni özler sanıyorum. Yanıtlamadı Stefan. Kapkara delici bakışlarıyla şefkatli bir babaya pek benzemeyen asabi görünüşlü Monsenyör'ü düşündü. Bir süre konuşmadan oturdular. Yelena yanında oturan genç erkeğin muntazam profiline baktı. Ay ışığı Stefan'ın gür sarı saçlarını altın bir taç gibi parlatmıştı. Kız elini yavaşça Stefan'ın elinin üstüne koydu. Hareketleri bir kedininki gibi yumuşak ve zarifti. Stefan kıza döndüğünde kızın hafif aralanmış dudaklarını ve parlayan dişlerini gördü. Yüzünü ona doğru kaldırmıştı ve gözleri kapalıydı. Dolgun dudaklarını ağzına aldı Stefan. Bir an her şeyi unuttu. Kızı belinden kavrayarak kendine çekti. Yumuşak gövdesini sımsıkı bastırdı kendi bedenine. Sonra dudakları boynunda gezindi. Dekoltesini Yasemin kokusunun kaynağına doğru indi. Kız hiç direnmeden yumuşacık duruyordu kollarının arasında. Ruşiça'nın taze bahar güzelliğini, pembe beyazlığına inat, esmerliği gizemli bir gece gibiydi. Bağışlayın beni Yelena, bir an kendimi kaybettim. Önemli değil prens, istediğiniz takdirde zaten sizin sayılırım. Yelena, evliliğimiz bir buyruktur ama her ikimizin de kabul etmeme hakkı var. Siz üç ret kullanmış olabilirsiniz. Ben henüz hakkımı kullanmadım. Benimle sırf amcanızın arzusu için evleniyorsanız ve evlenmemeyi tercih ediyorsanız ben kendi hakkımı sizin için kullanırım. Benden kurtulmaya çalışıyorsunuz prens. Bir sevdiğiniz mi var? Stefan irkildi. Nereden çıkardınız bunu? Beni öperken sanki aklınız başka yerdeydi. Kaç yaşındasınız Yelena, diye sordu Stefan. Bu kız olgun bir kadın tecrübesine sahipmiş gibi davranıyordu. 22'ye yeni bastım. Kız Stefan'dan birkaç yaş büyüktü. Stefan gerçek aşkı tatmış olduğuna göre mutlaka o da gönül düşürmüş olmalıydı birilerine. Ya sizi sevdiğiniz var mı? Sizi benden önce öpmüş olan biri? Amcama buna izin vereceğini mi sanıyorsunuz? Bir din adamı o. Bu tür ilişkilere asla izin vermez, dedi Yelena. Bana cevap vermediniz. Amcanızın izni dışında gönlünüz kaymadı mı kimseye? Bu soruşturmayı neden yapıyorsunuz? Benimle mecburiyet karşısında mı yoksa... Yelena sözünü kesti Stefan'ın. Red hakkınızı benim için kullanmayın. Ben sizinle evlenmekten şeref duyacağım, dedi. Teşekkür ederim, dedi Stefan. Ne diyeceğini bilemiyordu. Kız bir kedi gibi sokulgan ve dişiydi. Ruşiça ile evlenmesine babası asla izin vermeyecekti. Yelena'yı istemese boşnak soylularının iri kemikli koca ayaklı kızlarından biri de kalabilirdi başına. Amcam beni merak etmeden içeri girelim, dedi Yelena. Ay iyice yükselmişti gökyüzünde. Hafif bir ayaz çıkmıştı. Yarın bütün gün önce Humdükü ile sonra da Katolik Kilisesi'nin sözcükleriyle toplantı halindeyiz. Ama öbür sabah erken ata bineceğim. Benimle birlikte... Ben ata binmesini bilmiyorum, diye kesti kız. Ama ata binmek yerine beni ziyaret etmek isterseniz biz amcamla kilisenin bahçesindeki küçük köşkte kalıyoruz. Atımı her sabah bir süre koşturmam gerekiyor. Yarın hiç vaktim olmayacağı için öbür sabah kesinlikle rüzgara binmeliyim. Sizin yerinize seyisler koşturabilir. Rüzgar üstüne benden başka kimseyi bindirmez, dedi Stefan. O anda evlenmenin eşiğinde bir genç adamdan çok ergenlik çağındaki şımarık bir oğluna benziyordu. Nasıl istersiniz? Kızın sesinde hayal kırıklığı sesiliyordu. Stefan Yelena'nın ellerini tuttu. Bu eller Ruşiça'nın elleri gibi güçlü ve uzun parmaklı değillerdi. İki küçük tombul kuş gibi yumuşacık duruyorlardı avuçlarında. Belki öğleden sonra uğrarım, dedi Stefan. Öbür gün öğleden sonra, dedi Yelena. Stefan rüzgarı bir saate yakın koşturduktan sonra saraya geri döndü. Yelena'nın davetini kabul etmediğini annesi duysa ne derdi acaba? Bir hanım onu davet etmiş, oysa atını koşturacağını söylemişti. Düşüncesizliği aklına geldikçe yüzü kızarıyordu. Yelena yaralı bir kuş gibi bakmıştı yüzüne kocaman kara gözleriyle. Atını koşturacakmış. Bir kız, hele at binmeyen bir kız, hiç anlayamazdı atların her gün gezdirilmesi gerektiğini. Rusiça olsaydı belki anlardı. Çünkü birlikte ata binerlerdi çocukluklarından beri. Rusiçayı düşününce büsbütün sıkıldı canı. Bir gün önce görüşmelerin yoğunluğundan hiç binememişti rüzgarı. Bu sabah hayvan onu gördüğünde, hatta ahıra yaklaşmakta olduğunu sezdiğinde arka ayakları üstüne dikilip uzun uzun kişnemişti. Nerelerdeydin, beni niye ihmal ediyorsun demişti adeta. Üzerine atlayıp dört nala sürmüştü rüzgarı göz alabildiğine uzanan ovada. Ama gerektiği gibi koşturamamıştı hayvanı. Kafasında hep ayıp ettiğine dair bir soru takılı olduğu için saraya geri dönüyordu. Atını ahıra bırakacak, odasına gidip yıkanacak, üstünü değiştirip Yelena'yı ziyarete gidecekti. Öğleden sonra yerine ziyarete davet edildiği saatte sabah giderek yaptığı kabalığı bağışlatmayı düşünüyordu. Bu işe en çok eniştesi sevinecekti. Dük Miroslav bir gece önce konuklar gittikten sonra Stefan'ı odasına çağırmış ve uzun uzun konuşmuştu. Babasının sayesinde giderek güçlenen Bosna Devleti'nin krallığa dönüşmesi için bazı siyasi yapılanmalara ihtiyacı vardı. İleride bir gün Bosna Hersek olarak bölgede birlikte geniş bir etki alanı oluşturabilirlerdi. Stefan hazır mıydı kendine düşeni yapmaya? Stefan kendine düşenin Yelena olduğunu biliyordu. Enişte yarın öğleden sonra onu görmeye gideceğim. Bu konuyu akşama konuşalım demişti. Oğlum, siyasi evlilikler çoğu kez eşler birbirlerini görmeden gerçekleşir. Sen ne kadar şanslısın ki Yelena'yı gördün. Çok çirkin biri de çıkabilirdi şansına. Yarın akşam konuşalım. Hangi akşam olmasının önemi yok. Nasılsa yeğenimiz Prens Stefan kızınızı beğenmemiş diyemeyiz. Aniden bir sıkıntı basmıştı Stefan'ı. Enişte, bu izdivacı kabul etmezsem ne olur, savaş mı çıkar diye sormuştum. Hayır, ama ileride bir savaş çıktığında baban çok yalnız kalır oğlum demişti Dük Miroslav. Çok geçerli bir nedenin yoksa öyle bir şey yapmanı tavsiye etmem. Gülmüştü Stefan. Endişelenmenize gerek yok, sorumluluğumu biliyorum demişti. Babasına ve Bosna'ya karşı görevini yapacaktı. O bir prensti. İlk aşkını unutup iki gece önce tanıdığı bu kara kızla evlenecekti. Allah'tan akıllı ve sevimliydi kız ve iştahını kabartan bir yanı vardı. Acaba kalın dudaklı ağzı mı, yoksa sedef gibi pürüzsüz esmer teni mi çekmişti onu? Dadının eliyle hazırladığı tiril tiril keten gömleklerden birini geçirdi sırtına. İki gündür yeteri kadar koşamadığı için yerinde duramayan rüzgarı atladı. Aheste revan, hiç acele etmeden koyuldu yola. Dadı çok terlediği zamanlar yine keçi peyniri gibi koktun Stejo derdi. Atı dört nala koşturup keçi peyniri gibi kokmak istemiyordu. Kentin ana yolundan ayrılıp yemyeşil bir vadide gitti bir süre. Şatonun hemen yanındaki ve kentin içindeki kiliseler Ortodoks kiliseleriydi. Katoliklerin devam ettiği kiliseye varmak için ana yoldan ayrılmak gerekiyordu. Bahar erken gelmişti bu yıl. Coşkulu doğanın içinde yeni çiçeğe durmuş ağaçların arasında ilerledi. Önce kilisenin çan kulesi göründü. Kilise ağaçlardan hemen gözükmüyordu. Az ilerisinde iki katlı bir ev daha vardı. Yelena'nın amcasıyla kaldıklarını söylediği köşk bu olmalıydı. Ortalarda pek kimseler yoktu. Atını kilisesinin arkasındaki ahıra götürüp bağladı, kiliseye girdi. Bosna kilisesinden çok daha görkemli bir binaydı bu. Mihrabın önü uzun, beyaz, taze çiçeklerle süslenmişti. Duvarlarda altın yaldızlı ikonalar asılıydı. Sandal ağacının iç bayıltan kokusu silmişti her yeri. Bir zangoç pirinç çamdanları parlatıyordu. Yelena ile amcasını sordu zangoça. Kilisenin az ilerisindeki evi işaret etti adam. Yavaş yavaş yürüdü eve doğru. Kapıyı vurdu, biraz bekledi. Açılmayınca evin arka tarafında dolandı Stefan. Tekrar ön tarafa geldi. Kapının önünde biraz oyalandı ve demir tokmağın ipini tuttu. Tokmağı vurmadan önce, ipini daha çekmeden açılıverdi kapı. İçeri girdi. Geniş taş holde sağına soluna bakındı. Kimseler yoktu. Salon olduğunu tahmin ettiği odaya doğru gitti. Salonun kapısı aralıktı. Kafasını uzattı içeri. bir takım sesler geliyordu. Tuhaf bir inilti, derinden gelen soluma sesleri. Bir terslik olabileceğini düşünerek seslerin geldiği yöne doğru yavaş yavaş ilerledi. Perdeleri sımsıkı kapalı loş salonda önce hiçbir şey göremedi. Bir an sonra gözleri karanlığa alışınca ileride koltukta oturan monsenyörü ve kucağındaki kadını gördü. Olduğu yerde ne yapacağını bilemeden heykel gibi kaldı Stefan. Kıpırdarsa fark edileceğinden korktuğu için nefesini tutup bekledi. Monsenyör ve kucağındaki kendilerinden öylesine geçmişlerdi ki içeride başka birinin olduğunu fark etmediler. Bir gece evvel kendine din ve ahlak nutukları çeken, günah çıkarıp çıkarmadığını sorgulayan yaşlı başlı saygın monsenyörü bu durumda yakaladığı için şaşkındı ve odaya girmiş olduğu için de çok pişmandı. Kadın monsenyörün kucağına eteklerini sıyırıp yüzü ona doğru dönük ata biner gibi oturmuştu ve tıpkı at biner gibi inip kalkıyordu adamın dizlerinin üstünde. Monsenyör de kendi eteklerini sıvamıştı. Kilise giysilerinin altından kıllı çıplak bacakları görünüyordu. Kafasını kadının göğsüne daldırmış olduğu için farkında bile değildi Stefan'ın. Her ikisi de o kadar kaptırmışlardı ki kendilerini sevişmenin coşkusuna, odaya birinin girdiğini duymamışlardı. Kadının beline kadar inen uzun siyah saçları yüzünü örtüyordu. Adam göğüslerini dişledikçe kesek çığlıklar atıyor, boğuk bir sesle daha daha diye inliyor, başını şiddetle bir o yana bir bu yana sallıyor, gül saçları ipek püsküller gibi sağdan sola savruluyordu. Stefan durduğu yerde çakılıp kalmış, görmek istemediği bir gösteriyi seyre mahkum edilmiş bir mapus gibi karmakarışık duygular içinde ne yapacağını bilemeden bir müddet bekledi. Kıpırdamaktan korkuyordu ama orada daha fazla da kalamazdı. Kapıya doğru yavaşça parmaklarının ucunda geri geri gittiğinde ayağının altındaki tahta yer döşemeleri gıcırdadı. Telaşa kapılarak hızlanmasaydı masaya çarpmayabilirdi ama çarptı ve monsenyörle sevişen Yosma başını yana çevirip ondan tarafa baktı. Stefan yüzünü örten siyah saçlarının arasında Yelena'nın kara gözlerinin loş odada bir an kedi gözleri gibi parlayıp söndüğünü gördü. Yelena! Kendi sesi bir başkasının sesi gibi çıktı gırtlağından. Arkasını dönüp hızlı odadan, holden ve kapıdan çıktı, ağıra koşup atını çözdü, üstüne atladı ve rüzgarı mamuzlayarak dört nala koşturdu, koşturdu. Vadideki insanlar bir atlının fırtına gibi geçip gittiğini gördüler. 3 saat sonra saraya geri döndüğünde keçi peyniri gibi kokuyordu Stefan. Koşa koşa Prens Miroslav'ın çalışma odasına girdi ve nefes nefesi enişte dedi. Kararım isterse bir savaşa yol açsın. O kızla asla evlenmeyeceğim. Geceyi gözünü kırpmadan odasını arşınlayarak girdi. Uyku tutmamıştı. Gözlerini her kapadığında evlenmeyi planladığı kızın yaşlı amcasının kucağında kendini şehvete bırakışı geliyordu aklına. Monsenyör'ün dili göğüslerinde gezindikçe, boynu, dudakları dişlendikçe Yelena'nın kesik çığlıkları kulağında çınlıyordu. Birkaç dakikalık bir zaman diliminde yaşadığı süreci unutamayacağı iğrenç bir şehvete şahit olmuştu. Hem düşünmemek istiyor hem de o sahneden kopamıyordu. Tan ağarmaya başladığında uykusuzluktan kan çanağına dönmüş gözleriyle rüzgara binmek için ağıra indi. Dük Miroslav anlamakta zorluk çekiyordu yeğenindeki bu değişikliği. Daha bir gece önce uzun uzadıya konuştuklarında ne kadar anlayışlıydı Stefan. Hatta Yelena'nın Bosna'ya onlarla birlikte giderek annesi ve babasıyla tanışma olasılığını konuşmuşlardı. Stefan fikir değiştirdiği günün sabahında bile olumlu bakıyordu bu evliliğe. Ne olmuştu yarım günün içinde de bu kadar şiddetle karşı çıkmıştı genç çocuk? Dük Miroslav'ın ısrarları fayda etmeyince halası girmişti araya. Stefan'ın annesine düşkün olduğunu bildiği için babasıyla bu yüzden arası açılırsa annesinin ne kadar çok üzülebileceğini anlatmıştı Stefan'a. Nuh diyor, peygamber demiyordu yeğeni. Geri dönmek için hazırlıklara başlamıştı. Onu kalmaya ikna edemeyeceklerini anlayınca çaresiz kabullenmişlerdi durumu. Ama Humdük'ü Yelena ile evlenmek istemese bile Stefan'ın terbiye icabı veda için Monsenyör'e gitmesinde o kadar ısrarcı olmuştu ki sonunda baş eğmişti genç prens. Dük Miroslav'ın şövalyeleriyle birlikte 6 kişilik bir heyet halinde Katolik kilisesine vedaya gitmişlerdi. Onları bir karış suratla karşılamıştı Monsenyör. Yelena ortalıkta görünmüyordu. Bu Bu işe hiç şaşmamıştı Hundükü. Yeğeninin evliliğe önce olumlu bakması, hatta kızı akşam havuz kenarında sıkıştırıp öpmesi, hiçbir şey gizli kalmazdı saraylarda, sonra da fikir değiştirmesi affedilir gibi değildi. Kısa ve net cümlelerle Stefan Bosna'ya erken dönmesi gerektiğini söylemişti. Anlıyorum demekle yetinmişti kara bakışlı Monsenyör. Tam ayrılacakları sırada bir ara ikisi yan yana düştüğünde ve hiç kimse yakınlarında değilken Stefan'a bir eve izinsiz girmenin terbiye kurallarına sığmadığını söyleyivermişti. Stefan sağ elinin işaret parmağını adamın yüzüne doğru uzatmış ve sakın ola ki hayatınız boyunca hiçbir boşnaka neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretmeye kalkmayın. Hele kilisemize karışacak olursanız sizi pişman ederim demişti. Sesinde görmüş geçirmiş yaşlı bir bilgenin tınısı vardı. Kendi kulağına bile yabancı gelmişti Stefan'ın. Tanıştıkları andan itibaren bakmaktan huzursuzluk duyduğu karanlık gözlerini, kendi berrak bakışlarını ilk kez korkusuzca dikmişti. Dürüstlüğün ve saflığın şeytana meydan okumasaydı sanki o bir saniyelik an. Bosna'da zor günler, zor aylar, hatta zor yıllar bekliyordu genç prensi. Bankolin oğlunun bu kaprisini asla bağışlamayacağını ifade etmişti. Devletimizin güçlenmesine katkını esirgedin. Şimdi dediğimi yapacak ve hiç itiraz etmeden Dumişçilerin ortanca kızıyla evleneceksin Stefan. Emredersiniz demişti Stefan. Madem emirlerime boyun eğmeyi biliyordun, Yelena Margareta ile evlenmeyi neden kabul etmedin? Katolik kilisesi ile aramızın düzelmesi... Sizin emirleriniz benim için kutsaldır sevgili babam. Ama Katolik kilisesiyle aramızın düzelmesi umurumda değil efendim. Kendi kilisemizin ahlak düzeyi inanın diğer kiliselerinkinden çok daha yüksek. Ben Bosna kilisesinin üstünde hiçbir kurum kabul etmek istemiyorum. Hele Katolik kilisesini asla. Oğlum, bunu gerçekleştirmek için önce daha güçlenmemiz gerekiyor. Böyle olmasını ben de senin kadar arzu ediyorum ama devlet idare etmek sadece arzu etmekle olmuyor. Uzun vadeli planlar yapmalıyız. Bu planlarda Katoliklerle iyi geçinmemizde önemli bir yer tutuyor demişti babası. Annesi ve dadı da çok sıkıştırdıkları halde ağzından hiçbir şey alamamışlardı Stefan'ın. Neden Milana Margarita ile evliliğe başta olumlu bakıp bir anda vazgeçtiğini öğrenememişlerdi. Tversko Stefan'ın dönüşüne kadar ancak iyileşmişti. Yüzünün şişlikleri geçmiş tekrar normal yaşama dönmüştü. Ağabeyiyle ilk kez dönüşünün ertesi günü öğlen yemeğinde karşılaşmışlardı. Yemek boyunca herkes gergindi. Kimse konuşmamıştı. Stefan'ın adeta bir skandal yaratarak dönmüş olmasını hazmetmeye çalışıyordu ailesi. Tversko bir kere olsun göz göze gelmemişti ağabeyiyle. Yemekten hemen sonra Bankolin, sanak üyeleri ve Stefan'la toplantı yapmak için aşağı kata inmiş ve hiç kimse iki kardeşin arasındaki alışılmamış iletişimsizliği fark etmemişti. Sonra o gece Tversko yatağında uyurken Stefan odasına gelmiş ve onu her zaman yaptığı gibi gıdıklayarak uyandırmıştı. Ağabeyinin boynuna atılmıştı Tversko. ''Bir daha beni dikizlersen öldürürüm seni, bilmiş ol, yumurcak.'' demişti ağabeyi. Seni ele vermedim Stejo. Beni haramiler dövdü zannediyorlar. Barıştıkları için o kadar mutluydu ki Hun yolculuğuna ait bir sürü soru soruyordu ardarda. Sonunda dilinin altındakini de çıkarmış, dadının öğrenmesi için sıkı sıkı tembihlediği konuyu açmıştı. O kızla neden evlenmeyi kabul etmedin Stejo? Ruşiça'yı sevdiğin için mi? Diye sormuştu. Hayır, kesinlikle hayır. Tversko bana bir söz vermeni istiyorum demişti Stefan. Ay ışığında yüzünü iyice göremiyordu ama ağabeyinin ses tonundan çok ciddi bir şey söylemek üzere olduğunu sezmişti Tversko. Eğer bana bir şey olur da tahta sen çıkacak olursan... Tversko eliyle ağzını kapatmıştı ağabeyinin. Asla, asla Stejo. Dinle beni. Eğer öyle bir şey olursa Bosna kilisemizin öğretilerini resmi dinimiz kılmak için elinden geleni yap, değil mi? Asla Katolik olma. Çocuklarımızın Katolik olmalarına da asla müsaade etme. Sana niye bir şey olsun Stejo? Söz ver bana Tversko, söz ver. Tahta sen geçeceksin. Tversko, senden bir söz istedim. Söz veriyorum. Stefan, ben sen ne dersen onu yaparım. Katolik olmayacağım. Çocuklarımızın da Katolik olmasına asla müsaade etmeyeceğim. Sesinde küçük kardeşlerin o yaşlarda ağabeylerine duydukları sonsuz hayranlık ve güven titreşiyordu. Stefan sevgiyle sarılmıştı kardeşine, ince çocuk gövdesini sımsıkı bağrına basmıştı. Birkaç yıl içinde Tirtko'da bir delikanlı olduğunda her şeyi paylaşabileceği çok sadık bir dost olacaktı. Belki o zaman Yelena'yla neden evlenmediğini anlatırdı Tirtko'ya. Birine anlatacaksa eğer bu sadece Tirtko olacaktı şüphesiz. Dumaşiçlerin ortanca kızı Stefan'la birlikte büyümüş, gösterişsiz ama temiz huylu, iyi yetişmiş bir kızdı. Bosna'nın sayısı onu geçmeyen asil ailelerinden birine mensuptu. Zaten Bosna bu 8-10 asil ailenin bölüştüğü topraklar üzerinde kuruluydu. Çengiçler, Dumaşiçler, Başagiçler, Ciniçler, Kulenoviçler bunlardan başlıcalarıydı. Stefan'la Marina'nın düğün törenleri Bosna Kilisesi'nde yapıldı. Diye tarafından kutsandılar. Evlilikleri saray bahçesinde ve sarayı çevreleyen sokaklarda kutlandı. Hum, Zeta, Raska asillerinin de davetli olduğu düğün 3 gün sürdü. Halk büyük bir coşku içinde genç prenslerinin evlenme törenine katkıda bulundu. Köylerden, kasabalardan, üzerlerinde en güzel elbiseleri, çalgıları ve armağanlarıyla akın akın geldi boşnaklar. Armağanlarını saray bahçesinin kapısına yığdılar. Hevenk hevenk üzümler, karpuzlar, besili tavuklar, keçiler. Tüm armağanlar saray ağaççıları tarafından değerlendirilip yeniden halka sunuldu. Bosnalılar kırmızı zemin üzerine sırma bezekli, koyu mavi kısa abalarını, desenli çarıklarını giyip püsküllerle süslenmiş pelerinlerini sırtlarına alıp geldiler düğün yerine. Kadınlar yan yatırdıkları püsküllü bağışıkları, çedik denen yumuşacık potinleri, rengarenk ipliklerle işlenmiş beyaz dekolte bluzlarıyla eşlik ediyorlardı erkekleri. 3 gün boyunca çalgı çalıp dans ettiler, horon teptiler, şarkılar söylediler. Tirsko bir ara Kremsin ve Mijda ile bahçe kapısından dışarı süzülüp halkın arasında karıştı. Halka olmuş horon teben gençlerle birlikte zıplayarak dönmeye başladı. Pazar yerinde kocaman bir ateş yakılmıştı. Birçok genç çift önce bir dua okuyor, sonra birlikte el ele ateşin üstünden atlıyorlardı. Orta Asya'dan Balkanlara taşınmış şaman alışkanlıkları hala sürdürülüyordu boşnakların arasında. Düğünleri prensin düğünüyle aynı tarihe düşen gençler büyük bir coşkuyla kendi evliliklerini de kutluyorlardı bu mutlu günde. Diyet tam 21 genci evlendirmişti aynı gün. ''Gel biz atlayalım ateşin üstünden Mijda'' dedi Tirtko. ''Deli misin sen? Biz evlenmedik ki Tirtko. Atlarsak eviniriz belki de. Aptal, biz evlenemeyiz çünkü çok yakın akrabayız, bu bir. İkincisi benim kiminle evleneceğim şimdiden belli.''